Ayrım 6.
Arabayı işler halde tutmak, arabayı yıkamak veya süpürmek, garajı temizlemek, çimleri biçmek, çalılara biçim vermek, kuru yaprakları tırmıkla toplamak, perdelerin tozunu almak, köpeği yürüyüşe çıkarmak, kedinin kumunu değiştirmek, kırmızı balığın kavanozundaki suyu değiştirmek gibi eylemlerin hepsi hizmet davranışlarıdır. Bunlar düşünce, planlama, zaman, çaba ve enerji isterler. Eğer olumlu bir ruhla yapılırlarsa gerçekten de sevginin ifadesidirler. Hazreti İsa havarilerinin ayaklarını yıkadığı zaman bir hizmet davranışı ile sevgisini ifade etmenin basit fakat derin bir örneğini veriyordu. İnsanların sandaletler giydiği ve toprak yollarda yürüdüğü bir kültürde misafirler eve vardıklarında evin hizmetçisinin onların ayaklarını yıkaması adettendi. İsa havarilerini birbirlerini sevmelerini öğütlediğinde bir leğen ve bir havlu alıp onların ayaklarını yıkamaya girişerek sevgiyi nasıl ifade etmek gerektiğinin bir örneğini verdi. Bu basit sevgi ifadesinden sonra havarilerini onun örneğini izlemeleri için teşvik etti. Yaşamının daha önceki yıllarında İsa onun krallığında hizmetçilerin en büyük olacağını belirtmişti. Çoğu toplumlarda büyük olanlar küçük olanlara karşı büyüklük takınırlar. Fakat Hazreti İsa büyük olanlar diğerlerine hizmet edecektir demiştir. Aziz Paul bu felsefeyi birbirinize sevgiyle hizmet edin diyerek özetlemiştir. Hizmet davranışlarının etkisini Kuzey Carolina'da küçük bir köy olan China Grove'da keşfettim. China Grove, Kuzey Carolina'nın merkezinde Andy Griffith'in masalsı Mayberry'sinden pek uzak olmayan Mount Pilot'tan 1,5 saat uzaklıkta, başlangıçta Çin dutu ağaçlarının arasında yerleştirilmiş bir yerdir. Bu hikaye zamanında China Grove 1500 nüfuslu bir tekstil kasabasıydı. 10 yıldan fazla bir süredir uzakta antropoloji, psikoloji ve teoloji okuyordum. Köklerimle bağlantımı sürdürmek için yarı yıllık ziyaretimi yapıyordum. Doktor Shine ve Doktor Smith hariç hemen hemen bildiğim herkes değirmende çalışıyordu. Doktor Shine tıp doktoruydu. Doktor Smith ise diş doktoru. Şüphesiz kilisenin papazı olan Wise Blackburn de vardı. China Grove'daki çoğu insan için yaşam işte ve kilisede odaklanmıştı. Değirmendeki sohbet amirlerinin son kararı ve bunun özellikle kendi işlerini nasıl etkilediği üzerinde yoğunlaşırdı. Kilisedeki vaazlar ise esas olarak cennetin gerçekleşeceği umulan ağızları üzerinde yoğunlaşırdı. Bu bozulmamış Amerikan ortamında 4 numaralı sevgi dilini keşfettim. Pazar günü kiliseden sonra bir Çin dutu ağacının altında dururken Mark ve Mary bana yaklaştı. Onların ikisini de tanımadım. Ben uzaktayken büyüdüklerini tahmin ettim. Mark kendisini tanıtarak danışmanlık konusunda çalışma yaptığınızı öğrendim dedi. Gülümsedim ve birazcık dedim. Bir sorun var dedi. Eğer bir çift hiçbir konuda anlaşamıyorlarsa evliliklerini sürdürebilirler mi? Bu kişisel köklere dayandığını bildiğim o teorik sorulardan biriydi. Sorusunu teorik doğasını bir yana bırakarak ona kişisel bir soru sordum. Ne kadar zamandır evlisiniz? 2 yıl diye yanıtladı ve hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Bana birkaç örnek ver diye sürdürdüm. Örnek olarak Mary ava gitmemden hoşlanmıyor. Bütün hafta değirmende çalışıyorum. Cumartesileri de ava gitmekten hoşlanıyorum. Her cumartesi değil, yalnızca av mevsiminde. Mary söze girdiği bu noktaya kadar sessiz kalmıştı. Av mevsimi bittiğinde balığa gider. Bundan başka yalnızca cumartesileri de avlanmaz. Ava gitmek için işten izin alır. Yılda 1 ya da 2 kez bazı arkadaşlarla dağlarda avlanmaya gitmek için işten 2 ya da 3 gün izin alırım. Bunda yanlış bir şey olduğunu sanmıyorum. Başka hangi konularda anlaşamıyorsunuz diye sordum. Benim her zaman kiliseye gitmemi istiyor. Pazar sabahları gitmeye bir şey demiyorum fakat pazar akşamları dinlenmek istiyorum. Eğer o gitmek istiyorsa benim için sakıncası yok ama benim gitmek zorunda olduğumu sanmıyorum. Tekrar Mary konuştu. Aslında benim de gitmemi istemiyorsun dedi. Kapıdan her çıkışımda sorun yaratıyorsun. Kilisenin önündeki bir ağacın gölgesinde meselelerin bu kadar kızışmasının doğru olmadığını biliyordum. Genç ve hevesli bir danışman olarak haddimi aşmaktan korkuyordum. Fakat sorular sormak ve dinlemek için eğitildiğimde devam ettim. Başka ne konularda anlaşamıyorsunuz? Bu kez Mary yanıtladı. Benim bütün gün evde kalmamı ve evde çalışmamı istiyor dedi. Annemi görmeye veya alışverişe ya da başka bir şey için çıkarsam çılgına dönüyor. Annesini görmeye gitmesine bir itirazım yok dedi Mark. Fakat eve geldiğimde evi temiz görmek istiyorum. Bazı haftalar 3-4 gün yatağı düzeltmez. Çoğu zaman da akşam yemeğini yapmaya başlamamıştır bile. Ben çok çalışıyorum. Eve geldiğimde yemek yemek istiyorum. Bunun yanı sıra ev perişan bir halde diye sürdürdü. Bebeğin eşyaları her tarafta. Bebek kirli. Ben pisliği sevmem. O bir domuz ağlında yaşamaktan mutlu görünüyor. Çok fazla şeyimiz yok. Küçük bir değirmen evinde yaşıyoruz ama en azından o temiz olabilir. Onun bana ev işlerinde yardım etmesine ne sakınca var diye sordu Mary. Bir erkek evde hiçbir şey yapmamalıymış gibi davranıyor. Bütün yapmak istediği iş ve av benden her şeyi yapmamı bekliyor. Arabayı yıkamayı bile benden bekliyor. Daha fazla anlaşmazlıkları araştırmak yerine çözümler aramaya başlamanın daha iyi olacağını düşünerek Mark'a baktım ve sordum. Mark, evlenmeden önce flört ederken her cumartesi ava gider miydin? Çoğu cumartesi dedi. Fakat daima cumartesi gecesi onu görmek için erken dönerdim. Çoğu zaman onu görmeye gitmeden önce kamyonumu yıkayacak kadar zamanım olurdu. Kirli bir kamyonla onu görmeye gitmekten hoşlanmıyordum. Mary, evlendiğinde kaç yaşındaydın diye sordum. 18 yaşındaydım dedi. Liseyi bitirir bitirmez evlendik. Mark benden bir yıl önce mezun oldu ve çalışıyordu. Lisedeki son yılın boyunca Mark ne sıklıkta seni görmeye geldi diye sordum. Hemen her gece gelirdi dedi. Aslında öğleden sonra gelirdi ve çoğu zaman kalıp ailemle akşam yemeğini yerdi. Evdeki işlerimi yapmama yardım ederdi. Sonra yemek vaktine kadar oturup konuşurduk. Mark, akşam yemeğinden sonra siz ikiniz ne yapardınız diye sordum. Mark utangaç bir gülümsemeyle baktı ve şey dedi, her zamanki şeyler işte. Fakat bir okul ödevim olduğunda dedi Mary, bana yardım ederdi. Bazen okul ödevleri üzerinde saatlerce çalışırdık. Son sınıflar için Noel gösterisi için görevliydim. 3 hafta boyunca öğleden sonraları bana yardım etti. Harikaydı. Konuyu değiştirdim ve anlaşmazlıkların üçüncü alanı üzerinde yoğunlaştım. Mark, flört ederken Mary ile pazar geceleri kiliseye gider miydin? Evet giderdim dedi. Onunla kiliseye gitmesem o gece onu göremezdim. Babası bu konuda çok katıydı. Hiçbir şeyden şikayet etmedi dedi Mary. Aslında sanki hoşlanıyor gibiydi. Hatta bize Noel programında yardımcı bile oldu. Noel projesini bitirdikten sonra kilisedeki Noel programının dekoru üzerinde çalışmaya başladık. Bu çalışma için birlikte 2 hafta harcadık. Boyama ve dekor yapma konusunda gerçekten yeteneklidir. Biraz ışık görmeye başladığımı düşünüyordum. Fakat Mark ve Mary'nin onu görüp görmediğinden emin değildim. Mary'e döndüm ve sordum. Mark ile flört ederken onun seni gerçekten sevdiğine seni ikna eden neydi? Onu flört ettiğin diğer çocuklardan farklı kılan neydi? Bana her konuda yardım etmesiydi dedi. Bana yardımcı olmakta çok hevesliydi. Diğer çocuklardan hiçbirisi bu işlere karşı en ufak bir ilgi bile göstermediler. Fakat bunlar Mark için doğal görünüyordu. Bizim evde yemek yediği zaman bulaşıkları yıkamaya bile yardımcı oluyordu. Karşılaştığım en harika insandı. Fakat evlendikten sonra değişti. Bana hiç yardım etmez oldu. Mark'a dönüp sordum. Evlenmeden önce onunla o kadar şeyi neden yaptığını düşünüyorsun? Sadece bana doğal görünüyordu dedi. Bunlar eğer birisi değer veriyorsa yapmasını beklediğim şeylerdi. Peki neden evlendikten sonra bunları yapmaktan vazgeçtiğini düşünüyorsun diye sordum. Sanırım benim ailemdeki gibi olmasını bekledim. Babam çalışırdı. Annem de evdeki her şeyle ilgilenirdi. Babamın evi süpürdüğünü, bulaşıkları yıkadığını veya evde başka herhangi bir şey yaptığını görmedim. Annem dışarıda çalışmadığı için evdeki her şeyi tertemiz tutuyor, bütün yemek pişirme, çamaşır yıkama ve ütü işlerini yapıyordu. Sanırım ben de her şeyin bu şekilde olması gerektiğini düşündüm. Benim gördüğüm şeyi Mark'ın da gördüğünü umarak sordum. Mark az önce Mary'e siz flört ederken kendisinin gerçekten sevildiğini hissetmesine neden olan şeyi sorduğumda ne söylediğini işittin mi? İşlerine yardımcı olmak ve onunla birlikte bir şeyler yapmak diye yanıtladı. O zaman işlerine yardımcı olmayı kestiğinde onun nasıl artık sevilmediğini hissettiğini anlayabiliyor musun diye sürdürdüm. Başına aşağı yukarı hareket ettiriyordu. Devam ettim. Senin evlilikte annenin ve babanın modelini izlemen normal bir şeydi. Hepimizin bunu yapmaya eğilimi vardır. Fakat Mary'e karşı davranışında flört devresine nazaran köklü bir değişiklik vardı. Onun senin sevgisinden emin olmasını sağlayan tek şey ortadan kaybolmuştu. Mary'e döndüm ve sordum. Mark'a flört ederken Mary'e yardımcı olmak için bütün o şeyleri neden yaptın diye sorduğumda ne söylediğini duydun mu diye sordum. İçinden geldiğini söyledi diye yanıtladı. Bu doğru dedim ve aynı zamanda bunların kendisini seven bir kadının onun için yapmasını istediği şeyler olduğunu da söyledi. Bu şeyleri seninle ve senin için yapıyordu. Çünkü onun kafasında bu herkesin sevgisini gösterme yoluydu. Bir kez evlenip kendi evinizde yaşamaya başlayınca onu sevdiğin takdirde yapacağın şeyler konusunda beklentileri ortaya çıktı. Evi temiz tutacaktın, yemek pişirecektin vesaire. Kısaca sevgini ifade etmek üzere onun için bir şeyler yapacaktın. Bu şeyleri yaptığını görmeyince neden sevilmediğini hissettiğini anlıyor musun? Mary'nin başı da şimdi aşağı yukarı gidip geliyordu. Devam ettim. Benim tahminim evliliğinizde ikinizin de böyle mutsuz hissetmesinin nedeni sevginizi göstermek için ikinizin de birbiriniz için bir şeyler yapmamasıdır. Sanırım haklısınız dedi Mary. Ve benim de onun için bir şeyler yapmayı kesmemin nedeni onun talepkar tavrına gücenmemdi. Sanki beni annesine benzetmeye çalışıyor gibiydi. Haklısın dedim. Hiç kimse bir şey yapmaya zorlanmaktan hoşlanmaz. Aslında sevgi daima özgürce verilir. Sevgi talep edilemez. Birbirimizden bir şeyler rica edebiliriz fakat hiçbir zaman hiçbir şeyi talep etmemeliyiz. Ricalar sevgiye yön verir fakat talepler sevginin akışını durdurur. Mark sözümü kesti ve o haklı Doktor Chapman dedi. Ondan taleplerde bulunuyor ve onu eleştiriyordum. Çünkü karım olarak beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Biliyorum bazı zalimce şeyler söyledim. Onu nasıl alt üst ettiğimi anlıyorum. Bu noktada olaylar kolaylıkla tersine çevrilebilir sanırım dedim. Cebimden iki tane not kağıdı çıkardım. Hadi bir şey deneyelim. Her birinizin kilisenin merdivenlerine oturup birer rica listesi yapmanızı istiyorum. Mark eğer Mary yapmayı seçerse öğleden sonraları eve girdiğinde sevildiğini hissetmesini sağlayacak 3-4 şeyin listesini yapmanı istiyorum. Eğer yatakların yapılması senin için önemliyse o zaman onu yap. Mary yaparken Mark'ın yardımını almayı gerçekten istediğin 3-4 şeyin listesini yapmanı istiyorum. O yapmayı seçtiği takdirde onun seni sevdiğini bilmene yardım edecek türden şeyler. Listelere önem veririm. Onlar bizi somut şekilde düşünmeye zorlarlar. 5-6 dakika sonra bana listelerini verdiler. Mark'ın listesi şöyleydi. Her gün yatakları yap. Eve geldiğinde bebeğin yüzü yıkanmış olsun. Ben eve gelmeden ayakkabılarını dolaba koy. Akşam yemeğini yapmaya en azından ben eve gelmeden başla ki ben geldikten sonra 30-45 dakika içinde yiyebilelim. Listeyi sesli olarak okudum ve Mark'a, Mary'e eğer bu 4 şeyi yapmayı seçerse bunları sana karşı duyduğu sevginin göstergesi olarak göreceğini söylediğini anlıyorum dedim. Bu doğru dedi. Bu 4 şeyi yaparsa benim ona karşı tutumumu değiştirmemde çok yol aldırır. Sonra Mary'nin listesini okudum. Her hafta arabayı yıkamayı benden beklemek yerine kendisinin yapmasını dilerdim. Öğleden sonraları eve geldiğinde özellikle ben yemek hazırlıyorken bebeğin bezini değiştirmesini isterdim. Haftada bir kez evi elektrik süpürgesiyle süpürmesini isterdim. Yazın haftada bir kez çimleri biçmesini ve kendi bahçemizden utanmamı sağlayacak kadar uzamasına izin vermemesini dilerdim. Mary dedim, eğer Mark bu 4 şeyi yapmayı seçerse bu hareketleri onun sana olan sevgisinin samimi ifadeleri olarak kabul edeceğini anlıyorum. Bu doğru dedi. Bunları benim için yapması harika olurdu. Bu liste sana mantıklı görünüyor mu Mark? Bu işleri yapman mümkün mü? Evet dedi. Mary, Mark'ın listesindeki şeyler sana mantıklı ve uygulanabilir geliyor mu? Eğer yapmayı seçseydin yapabilir miydin? Evet dedi. Bunları yapabilirim. Geçmişte kendimi bunalmış hissediyordum. Çünkü ne yaparsam yapayım asla yeterli gelmiyordu. Mark dedim. Önerdiğim modelin annenin ve babanın evlilik modelinden değişik olduğunu anlıyorsun değil mi? Evet dedi. Babam çimleri biçer, arabayı yıkardı. Fakat bebeğin bezini değiştirmez veya yeri süpürmezdi değil mi? Doğru dedi. Bunları yapmak zorunda değilsin anlıyor musun? Fakat eğer yaparsan Mary'ye bir sevgi davranışı olacak. Mary'ye de şöyle dedim. Bu işleri yapmak zorunda olmadığını anlıyorsun. Ama eğer Mark'a sevgini ifade etmek istiyorsan işte sana onun için anlamlı olabilecek 4 yol. Sana bunları 2 ay deneyip yardımcı olup olmadıklarını görmeni öneriyorum. 2 ayın sonunda listenize ilave ricalar ekleyip bunu birbirinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Ama ben olsam ayda bir ricadan fazla ilave yapmazdım. Bu gerçekten akla uygun dedi Mary. Sanırım bize yardımcı oldunuz dedi Mark. Birbirlerinin ellerinden tuttular ve arabalarına yürüdüler. Ben de sesli olarak kendi kendime şunu söyledim. Sanırım kilise bunun için var. Sanırım danışman olmaktan hoşlanacağım. O Çin dutu ağacının altında kazandığım içgörüyü asla unutmadım. Yıllar süren araştırmadan sonra Mark ve Mary'nin bana sunduğunun ne kadar eşsiz bir durum olduğunun farkına vardım. Nadiren aynı sevgi diline sahip bir çiftle karşılaşırım. Hizmet davranışları hem Mark hem de Mary'nin birincil sevgi diliydi. Yüzlerce kişi kendilerini Mark veya Mary ile bağdaştırabilir ve sevildiklerini hissetmenin ilk yolunun eşlerinin yaptığı hizmet davranışları olduğunu kabul edebilirler. Ayakkabıları kaldırmak, bebeğin bezini değiştirmek, bulaşıkları veya arabayı yıkamak, yeri süpürmek veya çimleri biçmek, birinci sevgi dili hizmet davranışları olan birisine çok şey anlatır. Mark ve Mary aynı sevgi diline sahipse neden bu kadar zorluk çekiyorlardı diye merak edebilirsiniz. Yanıt onların değişik diyalektler kullanmasındadır. Birbirleri için bir şeyler yapıyorlardı fakat en önemli şeyleri değil. Somut olarak düşünmeye zorlandıklarında kendilerinin spesifik diyalektlerini kolaylıkla belirlediler. Mary için arabayı yıkamak, bebeğin bezini değiştirmek, yeri süpürmek, çimleri biçmekti. Oysa Mark için yatakların yapılması, bebeğin yüzünün yıkanması, ayakkabıların dolaba konması ve işten eve geldiğinde yemeğin hazırlanıyor olmasıydı. Doğru diyalektleri kullanmaya başlayınca sevgi depoları dolmaya başladı. Birinci sevgi dilleri hizmet davranışları olduğundan birbirlerinin spesifik diyalektlerini öğrenmek onlar için nispeten kolaydı. Mark ve Mary'den ayrılmadan önce üç gözlem daha yapmak istiyorum. İlk olarak evlilikten önce birbirimiz için yaptıklarımızın evlilikten sonra yapacaklarımızın göstergesi olmayacağına net bir örnek oluştururlar. Evlilikten önce aşık olma saplantısının gücüyle sürükleniriz. Evlilikten sonra aşık olmadan önceki insanlar olmaya geri döneriz. Eylemlerimiz annemizin ve babamızın oluşturduğu modelden, kendi kişiliğimizden, sevgi anlayışımızdan, duygularımızdan, gereksinim ve arzularımızdan etkilenir. Davranışlarımız konusunda yalnızca bir şey kesindir. Aşka tutulduğumuzda sergilediğimiz davranışla aynı olmayacaktır. Bu beni Mark ve Mary'nin sergilediği ikinci gerçeğe götürüyor. Sevgi bir seçimdir ve mecbur edilemez. Mark ve Mary birbirlerinin davranışlarını eleştiriyorlar ve hiçbir yere varamıyorlardı. Birbirlerinden talepler yerine ricalarda bulunmaya karar verince evlilikleri düzelmeye başladı. Eleştiri ve taleplerin takoz koyma eğilimi vardır. Yeterince eleştiriyle eşinize boyun eğdirebilirsiniz. İstediğinizi yapabilir fakat muhtemelen bu bir sevgi ifadesi olmayacaktır. Ricalarda bulunarak sevgiye yön verebilirsiniz. Keşke arabayı yıkasan, çocuğun bezini değiştirsen, çimleri bitsen. Fakat sevmek için isteği yaratamazsınız. Her birimiz her gün eşlerimizi sevip sevmediğimize karar vermeliyiz. Eğer sevmeye karar verirsek, o zaman bunu eşimizin arzuladığı şekilde ifade etmek, sevgimizi duygusal açıdan en etkili hale getirecektir. Yalnızca olgun olan seven bir insanın işitebileceği üçüncü bir gerçek vardır. Eşimin davranışlarım konusundaki eleştirileri, onun birincil sevgi dili konusunda en net ipuçlarını verir. İnsanlar eşlerini en çok kendilerinin en derin duygusal gereksinimleri olduğu alanlarda yüksek sesle eleştirirler. Eleştiriler sevgi için yalvarmanın etkisiz bir yoludur. Eğer bunu anlarsak bu onların eleştirilerini daha yapıcı bir şekilde işleme koymaya yardım eder. Bir kadın kocası bir eleştiri yaptıktan sonra ona bu senin için çok önemli görünüyor, bunun neden bu kadar hayati olduğunu açıklayabilir misin diyebilir. Eleştiri çoğunlukla açıklama gerektirir. Böyle bir sohbeti başlatmak eleştiriyi sonunda bir talepten bir ricaya dönüştürebilir. Mary'nin Mark'ın avlanmasını sürekli olarak kınaması onun av sporuna karşı nefretinin bir ifadesi değildi. Avı kocasının arabayı yıkamasına, evi süpürmesine ve çimleri biçmesine engel olduğu için suçluyordu. Kocası onun sevgi dilini konuşarak sevgi ihtiyacını karşılamayı öğrenince onun avlanmasını desteklemekte özgür oldu. Paspas mı, sevgili mi? Ona 20 yıl hizmet ettim, etrafında dört döndüm. O beni ihmal ederken, bana kötü davranırken, beni arkadaşlarımın ve ailemin önünde aşağılarken ben ona paspas oldum. Ondan nefret ediyorum. Onun kötülüğünü istemem fakat ona içerliyorum ve artık onunla yaşamak istemiyorum. Bu bayan 20 yıl boyunca hizmet davranışları sergilemişti. Fakat bunlar sevgi ifadesi değildi. Korkudan, suçluluktan ve içerlemeden dolayı yapılmışlardı. Bir paspas cansız bir nesnedir. Ona ayağınızı silebilir, basabilir, tekmeleyebilir veya ne isterseniz yapabilirsiniz. Kendisine ait bir arzusu yoktur. Sizin hizmetçiniz olabilir fakat sevgiliniz olamaz. Eşlerimize nesneler olarak davranırsak sevgi olasılığını imkansız hale getiririz. Suçluluk duygusuyla başkalarını idare etmek, eğer iyi bir eş olsaydın bunu benim için yapardın, sevgiye yabancıdır. Hiç kimse asla bir paspas olmamalıdır. Kendimizi kullandırmaya izin verebiliriz. Fakat aslında bizler duygu, düşünce ve arzulardan oluşan yaratıklarız. Karar verme ve eyleme geçme yeteneğimiz vardır. Kendini kullandırmak veya birisi tarafından yönlendirilmek bir sevgi davranışı değildir. Aslında bir ihanet eylemidir. Onun insanlık dışı alışkanlıklar geliştirmesine izin veriyorsunuz. Sevgi der ki, seni bana bu şekilde davranmana izin vermeyecek kadar çok seviyorum. Bu senin ve benim için iyi değil. Baskın olan kalıplar. Hizmet davranışı sevgi dilini öğrenmek, bazılarımızın karı koca stereotiplerimizi yeniden incelememizi gerektirir. Mark çoğumuzun doğal olarak yapacağı şeyi yapıyordu. Babasının ve annesinin modelini izliyordu. Fakat bunu bile iyi yapmıyordu. Onun babası arabayı yıkıyor, çimleri biçiyordu. Mark yapmıyordu. Fakat bu bir kocanın yapması gerekenler konusunda onun sahibi olduğu zihinsel imajdı. Kesinlikle kendisini yerleri süpürürken veya bebeğin bezini değiştirirken hayal etmiyordu. Bunların Mary için ne kadar önemli olduğunu fark edince kendi iyiliği için bu stereotipten kurtulmayı arzuluyordu. Eşimizin birincil sevgi dili bizden bizim rolümüze uygun görünmeyen bir şey istediği takdirde bu çaba hepimiz için gereklidir. Geçen 30 yıldaki sosyolojik değişimlerden dolayı Amerikan toplumunda artık yaygın bir kadın ve erkek stereotipleri yoktur. Fakat bu bütün stereotipler ortadan kalktı demek değildir. Aksine stereotip sayısı çoğaldı demektir. Televizyon ortaya çıkmadan önce bir insanın evlilikte kadın ve erkeğin ne yapması ve nasıl ilişkileri olması gerektiği konusundaki fikri öncelikle kendi annesi ve babası tarafından etkilenirdi. Fakat televizyonun yaygınlaşması ve tek eşli ailelerin çoğalmasıyla rol modelleri çoğu kez evin dışındaki güçler tarafından etkilenir oldu. Sizin anlayışınız her ne olursa olsun büyük ihtimalle eşiniz evlilikteki rolleri sizden biraz farklı algılıyordur. Stereotipleri incelemek ve değiştirmek duyulan sevgiyi daha etkili ifade etmek için gereklidir. Unutmayın, stereotipleri sürdürmenin hiçbir ödülü yoktur. Fakat eşinizin duygusal gereksinimleri karşılamanın muazzam yararları vardır. Geçenlerde bir bayan bana Dr. Chapman dedi. Bütün arkadaşlarımı sizin seminerlerinize yollayacağım. Peki bunu neden yapacaksınız diye sordum. Çünkü bu bizim evliliğimizi kökten değiştirdi dedi. Seminerden önce Bob asla bana hiçbir şeyde yardım etmezdi. İkimiz de meslek yaşamlarımıza üniversiteden hemen sonra başladık. Fakat evde her şeyi yapmak daima benim görevimdi. Herhangi bir işte bana yardım etmek sanki aklının köşesinden bile geçmiyor gibiydi. Seminerden sonra bana bu akşam sana ne konuda yardımcı olabilirim diye sormaya başladı. Hayret verici bir şeydi. İlk önce gerçek olduğuna inanamadım fakat 3 yıldır bu sürüp gidiyor. Kabul etmediğim ki ilk haftalarda biraz sıkıntılı ve eğlenceli zamanlar geçirdik. Çünkü hiçbir işin nasıl yapılacağını bilmiyordu. İlk kez çamaşır yıkadığında normal deterjan yerine sulandırılmamış beyazlatıcı kullanılmıştı. Mavi havlularımız beyaz benekli çıkmıştı. Sonra ilk kez çöp öğütme makinesini kullandığı zaman garip sesler gelmeye başladı. Kısa süre sonra yanındaki lavabonun borusundan sabun köpükleri çıkmaya başladı. Ben çöp öğütme makinesini kapatıp elimi içeri sokup ancak dörtte biri kalmış sabun kalıbını çıkarıncaya kadar da ne olduğunu anlamamıştı. Fakat beni benim dilimde seviyordu ve benim sevgi depom doluyordu. Şimdi evdeki her işin nasıl yapılacağını biliyor ve bana daima yardım ediyor. Birlikte daha çok zaman geçirebiliyoruz. Çünkü ben sürekli çalışmak zorunda değilim. İnanın bana ben de onun dilini öğrendim ve onun deposunu dolu tutuyorum. Bu gerçekten bu kadar basit miydi? Basit mi? Evet. Kolay mı? Hayır. Bob 35 yıldır birlikte yaşadığı stereotipi yırtıp atmak için çok sıkı çalışmak zorunda kaldı. Kolay olmadı. Fakat o size eşinizin birinci sevgi dilini öğrenmenin ve konuşmayı seçmenin evliliğinizin duygusal atmosferinde muazzam bir fark yaratacağını rahatlıkla söyleyebilir. Şimdi 5 numaralı sevgi diline geçelim. Bölüm 8. Sevgi dili 5. Fiziksel temas. Fiziksel temasın sevgiyi iletmenin bir yolu olduğunu uzun süredir biliyorduk. Çocuk gelişim alanında çok sayıda araştırma şu sonucu gösterdi. Elle tutulan, kucaklanan ve öpülen çocuklar uzun zaman süreçlerinde fiziksel temastan mahrum bırakılmış çocuklardan daha sağlıklı bir duygusal yaşam geliştiriyorlar. Çocuklara dokunmanın önemi modern bir fikir değildir. 1. yüzyılda Filistin'de yaşayan, İsa'yı büyük bir öğretmen olarak tanıyan İbraniler çocuklarını onun dokunması için getirmişlerdi. İsa'nın havarilerinin İsa'nın böyle önemsiz şeyler için çok meşgul olduğunu düşünerek bu anneleri ve babaları azarladıklarını hatırlayabilirsiniz. Fakat Kitab-ı Mukaddes, İsa'nın havarilerine küçük çocukların bana gelmesine izin verin. Onları engellemeyin.